Merhabalar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İrfan gündeminde tekrar sizlerle beraberiz. Uzun bir aradan sonra Erkam TV ve Erkam Radyomuzda muhterem Hasan Kamil İlmaz hocamızla beraber yine gündemi irfani bir bakış açısıyla,
eyvallah,
hocamın tabii vesilesiyle değerlendirmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Özlemişiz Lütfi Bey sizlerle beraber olmayı böyle.
Allah razı olsun. Hocam bu süreçte sohbeti, tabii bayağı sular aktı.
Evet yani deprem arkasından işte bu siyaset seçim falan filan.
Geçim. Depremde bir program yaptık deprem bölgesinde.
Evet, orada beraber hakikaten Allah razı olsun iyi oldu. Adıyaman'da kardeşlerimizle beraber olduk. Orada birlikte de bir yayın yaptık. Ama ondan sonra bir daha pek fırsat olmadı.
Evet.
Biraz hani şöyle bir gündem değişsin diye bekledik aslında,
evet,
biraz da.
Hocam seçim de oldu. Yıllardır beklenen.
Evet.
Yıllardır diyorum çünkü gerçekten bu seçime her şeyini bağlamış insanlar vardı. Yani evet, bir kesim vardı ki gerçekten böyle bir bu günü 14 Mayıs'ı böyle bir hasretle bekliyorlardı.
Evet.
Fakat onlar umduklarını aldılar mı buldular mı? Seçim sonuçları 2 hafta sonra tekrar bir seçim yapılacağını gösteriyor.
En azından 2 hafta sonrasında tekrarlanacak.
Evet. Meclis aritmetiği belli oldu ama Cumhurbaşkanlığı seçimi, evet, tekrar yapılacak.
Öyle görünüyor.
Nasıl hocam yorumunuz? Yani sonuçta bu da bir gündemdir.
Çok bir siyasetle şey yapmıyoruz ama yine de tabii hayatın içindeyiz. Siyaset de bizi kuşatıyor. Dolayısıyla düşüncelerimizi paylaşalım izin verirseniz. Şimdi tabii hakikaten Cumhurbaşkanlığı sistemi güzel bir sistem bence. Yani o ana baktığınız zaman evet zorlukları var. Ama yani Türkiye'de halkın genellikle lidere bağlı yapısına uygun bir sistem.
O yani bizim genetiğimize uygun diyorsunuz.
Genetiğimize uygun diye düşünüyorum doğrusu. Hem de halkın seçmiş olması, o da önemli. Ama şunu görüyoruz hakikaten Tübey Bey. Yani bizim insanımız hala demokratik şeyi çok kavrayamamış. Özellikle de yani Cumhurbaşkanlığını değiştirmek, başka insanların Cumhurbaşkanı olmasını isteyen bu laik, liberal kesimin bu manada çok hazımlı olmadığını görüyoruz. Yani muazzam yaylara kopardılar. Yani bu şeyde seçim sürecinde yani Cumhurbaşkanı'nın gitmesi istikametinde düşüncelerini o kadar ayyuka çıkardılar. O kadar çirkin şeyler, argümanlar kullandılar ki yani bu çok gerçekten üzüntü vericiydi. Ama insanımız da yani Cumhurbaşkanımızın bu 21 yıllık emeğini zayi etmeyecek şekilde en azından onun işaret ettiği şekilde güzel bir rey vererek sonucu meclise en azından %50'den fazla, 232 mi, 222 mi milletvekiliyle şeyi zaferle sonuçlandırmış oldu. Ama Cumhurbaşkanlığında tam bir limit bir yerde kaldı. İnşallah o 15 gün sonraki seçimde daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ben esas şurada şunu ifade etmek istiyorum yani bu vesileyle. Yani bizim ülkemizde insanlarımızın birbirlerine tahammülleri, birbirlerine katlanmaları ve hele bu laik ve liberal kesimin Müslümanlara, dindarlara, muhafazakarlara katlanmasıyla ilgili ciddi problemin olduğunu bu seçim vesilesiyle yeniden gördük. Yani
bir hazımsızlık var değil mi?
Bir hazımsızlık var. Yani bir arada yaşama, evet, bir arada beraber bulunma, aynı ülkeyi paylaşma, aynı topraklarda, aynı sokaklarda, aynı mahallelerde yaşayabilme konusunda gerçekten büyük bir hazımsızlık var. Oysa ki biz millet olarak yani tarihi bağlarımız itibariyle yani farklı kültürlerle yaşamayı bile özümsemiş, içine sindirmiş bir milletiz. Yani bizim Anadolu coğrafyasına 1924 yılından önceki döneme baktığınız zaman şehirlerimizin nüfusunun %50'den fazlası gayrimüslimdir. Farklı kültürlerden insanlardır. Yani İstanbul'un nüfusu zaten öyle. Ama büyük şehirlerimiz Konya, Kayseri, Trabzon, Erzurum gibi yani büyük şehirlerimizin tamamı baktığınız zaman 1925'ten önceki nüfuslarına %50'den aşağı değil gayrimüslim nüfus. Ve buralarda insanlar huzur içerisinde yani Müslüman, Hristiyan, Rum, Ermeni, Yahudi huzur içerisinde yaşamışlar. Birbirleriyle uğraşmamış, kavga etmemişler. Ama şimdi yani bu laik ve liberal kesimin egemen olduğu ve bu anlayışın Türkiye'yi yönettiği dönemlerden itibaren yani geleneksel manada İslami yaşayışı seçmiş ve kılığı kıyafetiyle, tavrıyla, tarzıyla Müslüman olan ama kimseye de bir şey olmayan insanlara bakışlarıyla, duruşlarıyla, sözleriyle böyle bir taciz operasyonu gibi hadiseler oluştu, olaylar gelişti. Burada bence şunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda şehirlerimizde bizim bir gettolar oluştu. Yani insanların büyük bir kısmı ekonomik durumları düzeldikçe belli yerlerde toplanarak hele hele siyasi ve şey düşünceleri birbirine uyan, dünyevi düşünceleri birbirine uyan insanlar bir araya toplanarak Oralarda gettolar oluştururlar. Bu gettolarda oluşan yapı öbürleriyle ilgili sanki bir düşman gözüyle görmeye başladılar. Bu bence çok tehlikeli bir şey. Yani eskiden yerine göre yani Yahudi ile Müslüman da gayrimüslim de insanlar komşu da olur. Birbirleriyle ilişkilerini ona göre belli düzeyde insanca yürütürlerdi. Şimdi sitelerde toplanıyor insanların büyük bir kısmı. O sitelerde aynı görüşteki insanlar genellikle egemen oluyor. Mesela şimdi ben kendi oturduğum Erenköy, çok site yok belki ama yani orada da müthiş bir getolaşma oluşmuş. Bugün bu seçim gününde bunu çok bariz şekilde hissettik. Yani seçime gidiyoruz hanımla beraber. Yani oradaki insanların bakışları, yani bizim gibi
tavırları değil mi size karşı hocam?
Bakışları, tavırları gerçekten insanı taciz edecek kadar yani. Yani böyle yani sizi yiyecek gibi bakıyorlar. Size farklı başka ülkelerden gelmiş insanlar gözüyle bakıyorlar. Ya hepimiz bu toprağın insanlarıyız. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz aslında. Yani inanan insanlar olarak buraları fetheden, bu coğrafyayı Türkleştiren, İslamlaştıran ecdadın torunlarıyız yani biz. Yani esas şey söz konusuysa, iddia söz konusuysa, ama bizim böyle bir iddiamız yok. Biz bu topraklarda madem ki beraber yaşıyoruz, birlikte yaşayabilmeliyiz diye düşünüyoruz. Ama onlar böyle bakışlarıyla, duruşlarıyla, sözleriyle, hatta seçim sandığından çıktık dönerken işte hanımla beraber orada beklemekte olan hanımefendilerden birisi meğer bizim hanıma söylüyormuş. Bayan, bay bay, güle güle dedi. Anlayamadık. Sonradan intikal ettik yani biz. Yani bize bir mesaj veriyor. Yani siz artık bu seçimde gidiyorsunuz. Ama Allah büyük. Ve makar Allah. Allah hayrül makir.
Hocam şimdi bu deprem bölgesine özellikle tacizler ne kadar efendim?
O iyice
o hiç bambaşka
yani
bir şey.
O şimdi, insanlık dışı bir şey yani.
Evet. Bütün deprem bölgesindeki iller, 11 il ekser itibariyle mevcut iktidarı Cumhurbaşkanımızı desteklemiş oldu. Desteğini ifade etmiş oldu. Vay efendim, verdiklerimiz haram zıkkım olsun, işte yaptıklarınıza, işte bütün bu yaptıklarımıza karşılık sizin vefanız bu muydu tarzında. Şimdi bu bakış açısı çok hastalıklı bir bakış açısı hocam. Şimdi biraz önceki getto ifadenize de çok katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum hocam. O gettolaşmayı bir hızlandıran da aslında hep aynı medyayı, aynı yayın organlarını, aynı sosyal takip medya mecralarını takip ede aslında hem zihnen
bir hem gözü madden takıyorlar bence
bir gettoda yaşıyorlar yani.
Aynı hocam.
Dolayısıyla
aynı.
Başkasına farklı olana tahammülleri yok. Tabii burada medyadaki o işte karşı cenahın, işte bu insanların kanaat önderi, sözcüsü hükmündeki insanların da büyük vebali var hocam. Ben o
onlar da kaynaştırıcı, karşılıklı olarak birbirlerine hoşgörüyü telkin eden bir şey söylemiyorlar.
Söylemiyorlar.
Tam tersi, ayrıştırıyorlar. Tersi,
evet, ayrıştırıyorlar. Evet. Bunu bir tür aslında kendi belki varlıklarının da bir sebebi olarak görüyorlar. Onun da örneklerini gördük. Yani en böyle öne çıkan isimlerini bile muhalif bir sözüne bile tahammül edemiyorlar hocam. Anında linç.
Aynen efendim. Aynen. Yani burada bizim yani gerçekten çok önemli bir eğitim problemimiz olduğunu düşünüyorum. Yani okullarımızda, üniversitelerimizde, yani bütün sosyal hayatımızda yani bu birlikte yaşama algısını yönetecek ve insanların birbirine tahammülünü yönetecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Yani İslam bunu bize öğretiyor. Yani Müslümanlarda böyle problem yok. İnanan insanlarda böyle problem yok. Problem daha çok laik ve liberal insanlarda, sekülerleşmiş insanlarda. Yani onlar kendilerine bir dünya kuruyorlar. Ve o dünyada sadece kendilerine yer var, başkalarına yer yok gibi bir algı oluşuyor. Bu da tabii kendilerini de yalnızlaştırıyor. Evet. Bunun farkında değiller. Evet. Bakın yani Türkiye'de şu kadar zamandan beri bir seçimle iş başına gelemiyorlar. Niye? Evet. Bu Türkiye'nin gerçek sahipleri olan bu vatanın evlatları yani sizin yaptıklarınızı görüyorlar. Ya şimdi siz depremde mağdur olmuş insanlara yaptığınız 3 kuruşluk bir ikramı gözünüze yüzünüze dursun diyerek değerlendiriyor ve bunlar işte görmediniz, anlamadınız bizim iyiliklerimizi, vefa göstermediniz bize diyorsanız İnsanlar size elbette vefa göstermez. Yani. Ya Allah Teala Kitab-ı Kerim'de Müslümanlara ne diyor? Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni ve ese. Yani
boşa kalkmayın yani.
Minnetle ve eziyetle boşa çıkarmayın sadakalarınızı. Yani bir iyilik yapıyorsan iyiliği boşa kalkma. Yani yap iyiliği, at denize ne derler? Balık bilmesi halik bilir
derler.
Yani bizim anlayışımız bu. Biz yani Müslüman bunu yapar, asla bunun karşılığında bir minnet beklemez. Bunun karşılığında bir teşekkür beklemez veya farklı bir tavır görürse ben sana bunu böyle yapmıştım diye başına kalkmaz. Ama işte öbürleri bunu yapıyor. Yani seküler insan bunu yapıyor. Çünkü sekülerin ahiret kaygısı yok.
Evet,
ahiretle ilgili bir derdi yok. Evet. Müslüman bunu verirken yani ahiretime bir yatırım olsun, bir ahiret sermayesi olsun diye veriyor. Öbürü böyle. Dolayısıyla hakikaten bu seçimler bence bizim yeniden bu paylaşma, kaynaşma konusunda eğitimimizi sorgulamamız gereken bir noktada olduğumuzu gösterdi diye düşünüyorum bize.
Hocam, manevi dünyadan, değerlerimizden, dini özellikle kimliğimizden sıyrıldıkça ortada sadece seküler bir temele dayanan milliyetçilik kalıyor.
Evet, evet.
O da Suriyeli'yi düşman görüyor.
Aynen.
Kendi
ayrıştırıyor da sonuçta.
Yani muhafazakar maneviyatı önde tutmaya çalışan insanlığı düşman görüyor. Ve bunu da her fırsatta yüzüyle, sözüyle, mimiğiyle, basınıyla, medyasıyla, işte şimdi siyasetiyle ortaya koymaya çalışıyor. Ama elhamdülillah güzel bir hala bir sosyal dokumuz var. Ve bu noktada da prim vermiyor en azından büyük bir çoğunluğumuz. Fakat hocam, ben şöyle bir şeyim var, kanaatim var. Bu eğer böyle devam ederse gerçekten iyi yerlere gitmiyor.
Yani, evet, evet. Ya bunun mutlaka önleminin alınması
çünkü
lazım.
Çünkü ulusalcı partiler yükselişte.
Evet.
Yani elimizde sadece bir kuru kimlik, milliyetçilik kalıyor.
Avrupa'da falan da öyle.
Evet, evet, bu bir aslında global bir trend, evet, yani.
Trend oralarda da bakıyorsunuz, bu hakikaten ulusalcı partiler yükselişte ve yabancılarla ilgili, tekiyle ilgili problemi olan insanlar daha fazla oy alıyor ve daha çok taraftar buluyor. Yani insan olma merkezli bir anlayış kayboluyor. Evet. Aslında asıl olan, yani insandır sonuçta. Hangi görüşten, hangi dilden, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun o gözle bakma algısı kayboluyor. Evet. Bu kaybolduğu zaman da insanların birlikte yaşama şansı azalıyor. Yani evet, bu bence çok önemli bir şey. Yani bunun yeniden gündeme taşınması lazım. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu konularda duyarlı bir insan. Yani Allah razı olsun. İnşallah o duyarlılığını yine insanlara yansıtacak eğitim hamleleri de yapılır. Ve okullarda, televizyonlarda ve bu alanla ilgili bu ihtiyaçlar görülür de bunlarla ilgili yayınlar yapılır diye temenni ediyorum. Yani hakikaten düşündüğüm zaman. Yani seçimi kazanmak önemli değil. Çünkü seçimi kazandıktan sonra seçimin gereğini yapabilmek de çok önemli.
Yani. Evet, evet. Öyle bir okuma yapmak lazım. Evet. Onun da gereğini yerine getirmek lazım hocam. Hocam, bizim tabii gündemimiz daha çok irfan eksenli. Fakat bu da tam aslında İrfan'ın karşıtı bir yerde durmak. Yani bu böyle bir, ne diyelim, asabiyeden,
evet,
bir
evet,
efendim bağnazlıktan, bir yobazlıktan beslenen,
evet,
ve kendilerini de bu anlamda ilerici addeden bir güruhun, azgın azınlık hatta,
evet,
öyle diye ifade edebiliriz. Böyle bir tavrı, tarzı. Bunlarla nasıl bir, hani şimdi yani bunlarla da beraber yaşamak noktası, evet, bir tahammül mü göstereceğiz hocam? Bu tür bir, yani bizim kendi insanımızın da şimdi çoğunlukta olduğumuz yerlerde bu tipler birileri tarafından belki hani hoş görülmüyordur ama hiç kimse onlara burada size yapıldığı gibi böyle gözle taciz, sözle taciz ya da onu böyle yok sayacak bir efendim tavır içerisine girmiyordur.
Kesinlikle bizim yani, bunu yapmaz. Evet. Yapmamalıdır. Yapan varsa da yanlış yapıyor.
Evet.
Ama bunlarda bu sanki bir fazilet mücadelesi gibi. Yani biz bunu, bak bunu yaptık, haddini bildirdik der gibi, evet, bir tavırla yapıyor bunu. O esas, evet, üzüldüğüm o. Yani insanlara, bilmiyorum, bunu bir şekilde anlatmanın yolunu bulmamız lazım. Nasıl olacak? İşte bu işe kafa yoran insanlar oturup konuşmalılar ve siyasiler özellikle, yani bu işin fikir sahibi olan, kanaat önderi olan siyasiler, mütefekkirler bu konuya müteallik görüşlerini beyan ederek insanlara anlatmalılar bunu ve onlar bu tavrı geliştirecek bir şey sergilemeliler, örnek hayat sergilemeliler. Bence problem orada. Hatta hocam şöyle bir şey, yani selamda bile ortak nokta bulamıyorsunuz.
Yani,
yani selamlaşmada.
Evet, selamun aleyküm diyorsunuz hocam mesela, adam
günaydın diyor.
Evet. Hiç cevap bile vermiyor.
Veya belki cevap vermiyor.
Muhatap almıyor sizi yani.
Ne bileyim, hayırlı sabahlar diyorsunuz, günaydın,
günaydın
diyor.
Günaydın diyor.
Efendime söyleyeyim, tünaydın diyor. Başka şey. Yani evet, bir ortak adres bulmakta zorlanıyor. Yani bence çok önemli değil. Mahir Hoca öyle derdi. Yani selam lafzı önemli değil. Önemli olan kalpten kalbe bir iletişim kurmaktır. Belki o fetvadan hareket ederek, yani selamın lafızları üzerine durmadan onu da açmak lazım. O kapıyı açmak lazım. Çünkü öbür türlü, yani siz bir şey söylemiyorsunuz, o bir şey söylemiyor, yan yana geçip gidiyorsunuz. Bu sefer hakikaten bir, ya ne oluyor? Bunlar kim? Böyle selamlaşmıyor falan. Yaş kendilerine de öyle onlar. Yani birbirlerine de çok tanımıyorsa birbirlerine selam, evet, verme, evet, gelenekleri yok maalesef.
Evet.
O da ayrı bir şey. Yani bilmiyorum, bu bir gerçekten ciddi problem Türkiye'de yani. Hele İstanbul gibi büyük şehirlerde, yani belki İzmir'de, belki başka yerlerde de öyle. Yani azınlıkta hissettikleri inanan insanlara bir baskı uygulama şeyi var. Yani aslında hiçbir grubun öbürüne baskı uygulaması uygun bir şey değil. Yani bu işin modeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması. Yani Efendimiz Medine-i Münevvere'de Yahudilerle, müşrik Araplarla, Müslümanlar hep beraber bir devlet oluşturma fikri tesis etmiş. Medine vesikasıyla bunu tarihe geçirmiş ve Yahudi cenazesi geldiğinde ayağa kalkmış. Ya Resulallah, Yahudi deyince insan, Evet. Neticede
demiş. Hocam yani. Benim kanaatim hani bu sendeki kuyruk acısı, bendeki de bu yavru acısı olduğu müddetçe
aynı.
Bu efendim çözüm bulunmaz diyor ya. Bunun gibi ben bu tür bir toplumsal barışın kısa ve orta vadede tesis edileceğine çok kanaat getiremiyorum hocam. Şu var ama ne olmalı? Bu noktada adaleti, merhameti ve birlikte yaşamanın zaruretine inanan o hakim çoğunluk hep gücü elinde tutmalı hocam.
Ben evet bütün mesele
yani,
o.
Doğru, bu kanaatteyim.
Doğru.
Diğer türlü hani şey gibi yani Osmanlı'nın güçlü olup İslam birliğini tesis etmesi gibi.
Aynen çok güzel söylediniz. Yani gerçekten o merhameti kuşanmış, adaletle muamele etmesini bilen, insanlara hakikaten örnek olacak olan insanların egemen olması evet. Ve bunların bu güzelliklerini insanlarla paylaşması bu işin çözümüdür. O yüzden seçim çok önemli. Yani seçimde Müslümanlar hakikaten bunu ayakta tutmak isteyen insanları seçmeli ve onları iş başına getirmeye özen göstermeli. Çünkü vebalde oluruz yani.
Evet. Hocam seçim tabii fakat seçimin sonuçta bir siyasetin bir enstrüman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tabii. Siyaset çok önemli diyebilir miyiz bu noktada?
Tabii. Yani siyasetin kendisi bizzat bir önemli.
Önemli.
Yani bu bizim seçim kısmı bize taalluk ettiği için söylüyorum. Yani biz halk kesimi için biz ancak orada kendimizi ifade edebiliyoruz.
Evet.
Böyle bir gücümüz var. Ama asıl olan siyasilerin iyi olması, iyi insanların iş başına gelmesi.
Evet.
Önemli olan hani şey diyor ya filozofların yönetmesi veya asıl da o şeyin bir şeyi var. Medinetül Fazıl'ı
evet,
yazan.
Farabi'nin mi hocam?
Farabi'nin. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz
filozof anladın. Krallar.
Heh.
Ya o da asla şeyden almadır. Yani Aristo'dan
Yunan'dan almadır.
Evet. Yani hakim kral. Hem yani hikmet sahibi olacak hem güç sahibi olacak.
Biz hakim değil de hakimi tercih ediyoruz.
Öyle.
Hikmet sahibi olsun.
Yani hem güce hakim olacak hem bilgiye hakim olacak.
Yani hem o zaman demek hem hakim hem hakim.
Hem hakim olacak hem hakim olacak.
Evet, evet, öyle olursa evet. Güzel olacak.
Evet, evet.
Ama sadece hakim olursa gerçekten güç bir süre sonra bir zehirlenme meydana getiriyor. Ben evet. Neymişim? Moduna sokuyor insan ama hikmetle beraber olursa o hakikaten merhameti de beraberinde bulunduruyor. Adaleti de egemen kılıyor.
Evet.
Ve hakikaten daha iyi bir noktaya
hocam bunu inşallah birazdan konuşmaya devam edelim. Efendim İrfan gündemi kaldığı yerden devam edecek. Tekrar görüşmek ümidiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Önce seçim gündemini konuştuk hocam.
Eyvallah.
Bu hakim ve hakim olmak siyasetin bu anlamda ne kadar önemli olduğu.
Evet, evet.
Adaleti, merhameti ve özellikle de fazileti önde tutan insanların hep böyle egemenliği tesis etmesi meselesi. Hocam Machiavelli'de çok ilginç bir pasaj vardır.
Hı hı.
Prens diye kitabı vardır Machiavelli'nin. Prens'e öğütlerde bulunur Machiavelli bir filozof olarak. Der ki tebaanı nasıl sevdireceksin kendine? Sevgiyle mi? Yani nasıl yönetmek istersin? Sevgiyle mi yönetmek istersin?
Otoriteyle.
Yoksa korkutarak mı?
Otoriteyle evet.
Şimdi düşünüyor tabii sevgi herkesin ilk elde düşündüğü bir şeydir. Yani sevgiyle yönetmek isterdim diyor. Hayır diyor. Korkuyla yönetmelisin. Niye diyor? Çünkü sevgi onların verdiği bir şeydir. Ama korkuyu sen verirsin.
Hmm.
Ya onların verdiği bir şeyi alıp almamak çok garanti değildir. Ama korkuyu sen verirsin ve korkuyu her zaman sen onlara bir şekilde hissettirebilirsin. Dolayısıyla bu tür bir makyavelist düşüncede hocam.
Doğru.
Yani üstteki devamlı korkutacak. Devamlı efendim insanlara böyle
cebren
evet ve hileyle yerine göre evet. Efendim hiddet ve şiddetle bu işi götürecek. Ama tabii bizim öyle bir yönetim anlayışımız yok
kesinlikle.
Yani biz merhameti, sevgiyi
ruhamâ'u beynehum.
Ama hocam tabii bir de şey de var. Yani çok farklı unsurlar var. İşte böyle bir azgın azınlık var. Bir evet. Tarafta efendim farklı asabiyetler var. Farklı efendim etnik unsurlar var. Türkiye'de maşallahı var yani. Öyle bir coğrafya ki öyle bir sıkıntılı
evet,
yani
Allah.
Hakikaten hem rahmet bir tarafıyla hem bir tarafıyla da efendim belki
yani hakikaten şimdi zahmet. Düşünüyorum da bazen süresi konuşuyorum da şimdi 1924-25'te bir mübadele var. O mübadelede Türkiye'deki gayrimüslim unsurlar Türkiye dışına gidiyor. Dışarıdakiler buraya geliyor. Burası daha çok Türkleşmiş ve Müslümanlaşmış oluyor. Ama baktığınız zaman yani ondan sonraki süreçte mi daha huzurluyuz, ondan öncekinde mi evet. Diye düşündüğünüzde yani İstanbul'un huzuru herhalde o göçten önce daha...
Hocam çeşitlilik azaldıkça
evet.
İnsaf da azalmış.
Aynen.
Yani gözlerdeki o şey gitmiş yani evet. Merhamet. Çünkü evet. herkes farklı olunca siz de mecbur farklılıklara saygı göstermek zorundasınız. Ama tek tipi dayatınca
bu yani, çok yanlış bir şey olmuş.
O muhtemelen yani. İşte şeyi azalttı hocam, tahammülü azalttı yani.
Aynen öyle yani, onun için bu tek tipleşmenin getirdiği bir sıkıntı var ülkemizde. Bunu zenginleştirmek lazım. Aslında böyle farklı yerlerden göçlerin olmasının bence bu manası da var aslında. Evet. Yani Tayyip Yomağa'da da bence Türkiye'nin hudutlarını açmış olması bakımından da önemli bir iş yapıyor. Özellikle bu Ağızka Türklerini son zamanlarda, yani Türkiye'ye geldikleri anda hepsine vatandaşlık vererek onların yerleşmesini sağladı.
Ağızkalılar hocam, Amerikalılar da çok ciddi ilgi gösterdiler.
Ağızkalılar gerçekten çok zulüm görmüş insanlar yani. Hmm. 1943-44'lerde
Stalin değil mi hocam?
Stalin zamanında onlar yani Ağızkalılar, ondan sonra Çeçenler,
Abhazlar
ve Kırımlılar.
Kırımlılar.
Yani o coğrafyada bulunan
trenlere insanlar. Trenlere doldurmuşlar
evet,
değil mi hocam?
Furgonlara doldurup Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Sibirya o bölgeye yerleştirmişler ve özellikle şeylere, bu Ağızkalılara onlar gerçek Türk kabul ediliyorlar. Öbürleri ise hepsi kendi o Kazak, Özbek unvanlarıyla anılıyor. O yüzden 90'lardan sonra Sovyetler coğrafyası açıldığında ilk gittiğimizde yani siz de Türksünüz, biz de Türk'üz diye çok bozuluyorlardı şeyler. Özbekler, biz Türk değiliz. Böyle suçlanıyor. Türk bu. Kim o? Ağızkalı.
Allah galiba. Allah. İkinci yani, sınıf yani.
O kadar. Evet. Ağızkalılar Türk ama biz Özbekiz. Biz Kazak, biz Kırgız.
O şekilde etnik kimlikleriyle onları tarif etmişler.
Acayip şekilde ayrıştırmışlar. Ve o yüzden hep o şeyler, Ağızkalılar biraz ikinci sınıf vatandaş gibi görülmüşler oralarda. Yani siz Türksünüz filan gibi. O yüzden Türkiye'nin onlara sahip çıkması çok iyi oldu. Amerika'da o manada mağduriyetleri sebebiyle. Ve çalışkan insanlar, düzgün insanlar. Evet. O bakımdan isabetli bir şey. Almanya'da filan da var zannediyorum.
Ama evet, Amerika'da çok, da var hocam. Evet,
Amerika'da çok daha fazla. O yüzden onların Türkiye'ye gelmesi bence bir kazançtır. Ya. Onlar sonuçta bir mağduriyet yaşamışlar. Vatan hasreti yaşamışlar. Evet. Yani vatansızlığın ne demek olduğunu bilen insanların vatana sahip çıkması çok daha farklı oluyor.
Evet, evet,
o bakımdan baktığınız zaman. Evet. Yani bu Kafkaslardan gelen Çerkezler, Abazlar, Balkanlardan gelen Boşnaklar, yani kovulup gelenler özellikle çok daha farklı bir bağlanıyorlar. Hatta evet. Devlet o yüzden onlara çok daha farklı muameleler yapar. Yani onların daha devlete bağlı olduğunu düşünür ve onlara bir takım görevler verir. Yani evet. Dışarıdan gelenlere öyle bir şey de vardır yani bu işin.
Hocam Çerkezlerle ilgili şöyle bir şey söylenir. Yani o din gayretiyle göçen kavimlerden bir tanesidir.
Evet.
Yani Müslümanlıklarını orada efendim koruyamadıkları için,
baskı gördükleri için
Osmanlı'ya hicret eden bir kavim diye. O din gayreti onları gerçekten izzetli bir şey yapmış yani.
Elhamdülillah. Evet.
Bir tarafından ama şeyleri de kendilerine göre bir takım adetleri de vardır. Yani
evet,
böyle.
Yani ben Çerkezlerin ve Abazların en çok üzüldüğüm tarafı bu geç evlenmeleri ya da hiç evlenmemeleri.
Evet.
Yani şu an yani gerçekten Türkiye'de Çerkez nüfus ve Abaza nüfus neredeyse bitecek yani.
Allah Allah.
Gerçekten bu büyük bir kayıp yani. Onu niye öyle yaparlar? Yani bizim yakın köyümüz var Ketenci'de diye bir İzmit'te. Oradan çocukluğumdan biliyorum. Yani işte falan Şevket amcanın işte 4 çocuğu var. Hepsi bekar. Yani bir başkanın bilmem şu kadar çocuğu var. İşte birisi evlendi, öbürleri bekar. Yani geç evlenirler. 40 yaşına, 40 yaşına kadar daha çocuk.
Evet.
Daha çocuk.
Öyle yani. Derler değil mi hocam? Çok güzel. Yani bizim dede de, yani dedenin dedesi daha doğrusu, böyle bir şeye hocalık da varmış hocam. 4-5 tane de kızı varmış Çerkez. Bir Türk köyüne yerleşmiş. Şimdi öyle bir etken de olabilir yani.
Olabilir.
Efendim niye demişler gidip Çerkez köyüne yerleşmenin de Türk köyüne yerleştin diye sormuşlar. Ya ben kızlarımı demiş daha böyle
Türkçe'yi öğrensinler.
Türklerin arasında yetiştirmek istiyorum demiş. Yani ben biraz daha hakikaten Çerkezlerin kızlarla erkekler arasındaki o rahattır yani biliyorum. İlişkileri. Onu da çok böyle tasvip etmiyormuş. Yani bugünün kafası biraz dar kafalı diye söyleyelim. Sizin komşuların kafasını söyleyeyim hocam.
Aynen.
Halbuki tam belki de
İslami
müteşerri bakış açısı. Öyle olunca da Türklerle daha çok evlendirmiş. Bizim de oradan birazcık işte geliyor şeyimiz, soyumuz. Yani bu bence önemli hocam. Yani belki de hani Çerkezlik kalmıyorsa da yani o İslam adına İslam hassasiyet uğruna onu da aslında ondan da geçmek gibi bir şey de belki bazıları için düşünebilir ki bu da bir fazilet bence yani.
Elhamdülillah, elhamdülillah. Ama yani işte güzel insanlar, ben çok seviyorum herkese de, bazıları da. Yani istiyor ki insan devam etsin nesilleri, azaldıkça üzülüyor. Yani evet, böyle numune imsal insanlar şu almalı yani.
Evet, evet.
Benim söylemek istediğim o yoksa.
Hocam bu sonuçta ennâsü kel maadin diye bir malum hadis-i şerif var. Evet, yani oradan de baktığımız zaman bu kavimlerin de işte bakıyorsunuz bir tarafta romanlar var. İlginçtir, hep çiçekçilik işte bu tür efendim. işte müzik işleriyle uğraşırlar. İşte belli bazı efendim kavimler var. Belli sanatları ittihaz etmişler. İzledim. Yani bu hakikaten bu da bir Cenab-ı Hakk'ın bir ayetlerinden bir ayet değil mi? İrfani pencereden baktığımız zaman.
Kesinlikle yani her birine Allah Teala ayrı kabiliyet veriyor. Evet. Ayrı ortamlarda yetişiyorlar. O kabiliyet evet, daha çok gelişiyor.
Evet.
Yani belki az çok hepsinde var ama evet, bazılarında bu genetik olarak daha çok gelişerek geliyor ve temayül o tarafa oluyor.
Bu seküler laikesinde nasıl bir şey var hocam? Gerçekten bu seçim sonuçlarını hazmedemeyen, bu kadar efendim akla ziyan böyle tezlerle ortaya çıkan, yani insanların hakikaten ne yiyip ne içtiğini insan merak ediyor.
Ben de
yani,
onlar işte kendilerinden başkasının hayat hakkı olmadığını düşünen çok dar kafalı insanlar. Yani bu dünyada herkese yer var.
Evet.
Türkiye'de herkese yer var. Yani evet, bu kadar kafasını, gönlünü, ülkeyi daraltmanın anlamı var mı?
Evet.
Yani işine bak sen. Nasıl istiyorsan öyle yaşıyorsun zaten. Kimse sana bir şey demiyor. Ama başkasına niye tahammül etmiyorsun? Yani bir tahammül gösterme. Tolerans zaten tahammül demekmiş. Evet. Yani bu tolerans anlayışı yok. Bizim esas bu seküler kesimde. Ben onu çok anlamakta zorlanıyorum. Evet. Ve en çok da onlar demokrasiden, işte özgürlüklerden, insan haklarından bahsederler. Fakat o kendileri için.
Evet.
Başkalarına, inananlara, Müslümanlara, muhafazakarlara yok. Onların hakları, öyle bir hakları yok. O gözle bakıyorlar maalesef.
Yani hakikaten Allah akıbetlerini hayır eylesin hocam.
Allah gerçekten hidayet versin. Yani. Allah
yani çünkü gönül ferahlığı versin. Bu düşmanlık düşmanlığı doğuracak yani, Allah muhafaza.
Evet.
Yani o noktada tamam, tahammül de bir yere kadar yani, insanların da bir
doğru,
kendine göre bir efendim eşiği var. Böyle bir bakış açısı tabii küresel bir trendle de aslında alakalı. Faşizm yükseliyor hocam.
Sosyal medyada dolaşıyor, siz de görmüşsünüzdür dün. Yani bir işte sakallı, şalvarlı bir delikanlıya metrobüste bir delikanlı önce sözlü taciz ediyor.
Orta yaşlı birisi, delikanlı değil. Orta
yani
yaşlı
işte birisi. Neyse birisi. Evet. O biri daha genç o çocuk. O hiç cevap vermiyor çocuk.
Evet, gayet efendice. Yani
duruyor, ses çıkarmıyor. Kafasını önüne yiyor falan. Dayanamıyor, vuruk vuruyor. Vuracak yani, vuramıyor gerçi ya. Evet. Hamle yapıyor. O da eli tutuyor, ondan sonra karşılıklı bir kavga. Yani bunlara gerek yok yani.
Sonradan onun
nice diyorlar yani.
Burada bir muhtemelen ya Afganlı bir çocukmuş hocam o.
Öyle mi?
Tabii Afganlı bir çocukmuş. Hocasından da WhatsApp mesajlaşması geldi. Ondan sonra ne oldu oğlum? İşte hocam işte adam bize bağırdı. Biz bir şey demedik ama sonra efendim yumruk atmaya kalkınca böyle işte şey oldu. Bayıldı sonra.
Bayılmış mı?
Bayılmış. Ondan sonra bayılıp metrodakiler onu dışarı atmışlar. Yani metrodan ilk durakta
döveni
şey yapmışlar, dışarı atmışlar. Çocuk şey yani bayağı oradakiler tarafından takdir edilmiş, tasvip edilmiş. Yani onun bir suçu yok
hiç
çünkü.
Yok
yani, tamamen.
Hiç ağzına bir şey söylemedi yani.
Evet, evet.
Görüyorsunuz.
Muhtemelen öbürü de ya içmiş midir hocam veya başka bir şey midir?
Veya yani, çok gayzı var içerisinde belki
evet,
yani.
Evet.
Ancak böyle olur, başka türlü olmaz. Evet. Yani.
Hocam bir de şöyle de ilginç bir şey var. Bu da tabii hepimizde de belki aynı haleti ruhiye vardı. Bir birikmişlik de oldu. Bir tansiyon yükseldi yani bu seçime kadar.
Doğru.
Herkes böyle bir, ben özellikle pazar günü o şeyi hissettim hocam. Yani
o
ciddi anlamda cumartesi ve pazar müthiş bir gerilim vardı. O gerilim dedim inşallah seçim güzel neticelenir de.
Yani karşı yani bu muhalif grup çok abarttı bunu. Yani %70 de geliyoruz. Yani bunlara gerek yok yani.
Evet.
Yani gelebilirsin. Seçim bu sonuçta. Ehlen ve sehlen gel. Ama yani olmayan bir şeyle abartınca insanlar da hakikaten yani ya evhamlanıyor ya efkarlanıyor.
Hocam şöyle de bir şey var şimdi. Ya tamam hadi biz bir tarafa şu an meyyal bir şeyiz. Yani Allah hep bu ümmeti Muhammed'in dinin, diyanetin, değerlerin savunusu yapan insanları hep böyle önde görmek isteriz. Bunun için de zaten amin, bütün derdimiz, tabii, gayemiz. Fakat hocam şimdi şöyle biz ne buradan ne oradan olduğumuzu düşünüp şöyle yukarı doğru bir çıkıp böyle bir serin kanlılıkla, soğuk kanlılıkla bakalım. Ya bir tarafta girdiği 10-12 tane seçimi kaybetmiş bir lider var. Bir tarafta
yenilmeye doymamış.
Yenilmeye doymamış. Öbür tarafta girdiği her seçimi kazanmış bir lider var.
Ve serin kanlılık olayı değerlendiren.
Hocam bir de yani çok ilginçtir. Siz pazartesi günü manşeti Erdoğan kaybetti diye atıyorsunuz ya.
Yuh ya insan.
Yani
ya,
bu kadar insan.
Gerçekten yuh.
Yani Bu yani, iş bu izansızlık
kazananı
yani.
Kazananı yok dersin, onu anlarım. Kazananı yok mu sesin ama Erdoğan kaybettiği demek hakikaten yani.
Ya bu kanaat önderi olan tiplerin o kitleyi nasıl böyle aslında manipüle ettiğini de gösteriyor.
Yani bence çok zavallılık kin ya terkin ediyorlar. Evet. Çok kin terkin ediyorlar. Evet.
Gerçekten
yani
bu kin zavallılık.
Kin terkin çok kötü bir şey. Yani dediğiniz gibi ben de duydum onu, gördüm o şeyi. Hakikaten çok garip bir şey ya.
Yani
söylediği yalan ya.
Evet, öyle bir şey yok.
Sizin
yani.
Harbiden yok yanlış.
Yani hem şey olarak
ben önde. Şunun diyebilir yani bu seçimin kazananı olmadı.
Olabilir.
Tamam,
evet.
Bu makul.
Tamam.
Ama Erdoğan kaybetti demek yani iki gözüne, evet. Kör parmaklarım iki yani, gözüne demek yani.
Ebleh ol, sağır evet. Ol, kör ol, benim gösterdiğim pencereden neyse, benim gösterdiğim gör. Neyse ona bak sadece. Yani bu çok hakikaten.
Abuk bir şey bence. Evet. Ama evet. Maalesef şu an bu egemen yani. Belli zümrelerde, belli kesimlerde, evet. Belli o kanaat önderi olan basın mensuplarında falan o egemen. Yani evet. Bizim gösterdiğimizi kabullensinler, doğrusu bu. Başka
evet.
Yok.
Evet. Hocam işte bu birazcık da hani sosyal medyanın da biraz belki yanıltıcı bir tarafı. Sadece oradan yiyip içip beslenen, sadece oraya gözlerini, kulaklarını, zihinlerini açan insanlar gerçekten bir müddet sonra dumura uğruyorlar. Yani evet. Öyle bir gerçeklikle alakası yok hocam bunun yani.
Basiretleri köreliyor.
Evet, basiretleri köreliyor. Aynen.
Basiretleri köreliyor. O evet. Basiretin körelmemesi insanın çok fazla bir şeye bakmaması lazım. Yani evet. Olması gerekene bakacak, görülmesi gerekeni görecek ama böyle yalan, dolan, hile, martaval bunları seyretmemesi ve görmemesi lazım.
Evet. Yani oradan beslenmemesi lazım. Biz bunlara İrfan gündemi olarak şöyle bir tavsiyede bulunabilir miyiz hocam?
Buyurun.
Biraz sosyal medya perhizi yapın kardeşim.
Kesinlikle.
Halkın arasına karışın. Görün yani hakikat neymiş.
Ya zaten insan olarak her şeyin ortasını almak güzeldir. Yani yemeğinde, uykunun da, ihtiyaçlarında. Sosyal medyada bir ihtiyaçsa bunun bir ortalama ihtiyacı vardır. Sabah bakarsınız belli haberlere bir şeye. Ama gün boyu 24 saat sosyal medyayla yatıp kalkmak sonuçta bu tip bozulmaları meydana getirecektir. Yani bu fesat da yani sonuçta evet, bir bozgunluktur. Evet. Bu bozgunluğun şeyi de dengesiz olarak onunla meşgul olmaktır.
Evet,
dengeyi
evet.
Kaybetmektir
evet.
Yani.
Ondan sonra da böyle bir yani hakikate tam böyle yüzüne size çarpıldığı zaman da büyük bir şok geçiriyorsunuz. Evet. Olan size oluyor yine. Yazık oluyor yani.
Tabii inanamıyorsunuz.
İnanamıyorsunuz.
Yani uyanıyorsun uykudan. Aha, ya böyle miydi? Ben başka rüya görüyordum falan evet. Diye.
Ondan sonra ülkeyi terk edelim. İşte gidelim başka yerlerde yaşayalım diye. Böyle abuk subuk sözler ediyorsunuz.
Evet.
Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yani evet. Biraz böyle bir seçim gündemi bitti olmuş mi? Oldu.
Öyle
İrfan gündemi.
Bitti mi? Uyuyor musun?
Evet. Evet hocam.
Burada keselim o zaman.
Burada keselim inşallah. Efendim İrfan gündeminde bugün muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber seçimi yorumlamaya çalıştık. Rabbimizden hep hayırlısını vermesini niyaz ediyoruz milletimiz için, ülkemiz için,
amin
devletimiz
inşallah
için,
efendim, hakikaten.
İnsanlık için. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.